Ayrım 22.
Kötü büyü artık etkisiz kılındı Majesti. Kaa çabucak iyileşecek. Nefertari ellerini çocuğun şakaklarından çeker çekmez bitkinlikten olduğu yere yığıldı. Doktor Pariyamaku, zararı olmayan birkaç güçlendirici ilacın yapılmasını istedikten sonra Siteo, kraliçenin kanına kaybettiği enerjiyi kazandıracak olan gerçek bir ilaç verdi. Ramses'e, kraliçe yorgunluk sınırlarının ötesine geçti dedi. Bütün gerçeği öğrenmek istiyorum Siteo. Nefertari büyüsünü Kaa'ya aktarırken ömrünün birçok yılını harcamış oldu. Ramses kraliçenin başucuna oturdu ve hükümdarlığının temeli olan gücü ona vermeye çalıştı. Nefertari'nin uzun ve mutlu bir yaşlılık sürmesi ve güzelliğiyle iki ülkeyi aydınlatması için bütün gücünü feda etmeye hazırdı. Ameni Ramses'i devlet işlerine döndürmek için bütün ikna kabiliyetini kullansa da başarılı olmadı. Ancak Nefertari'nin kendini daha iyi hissettiğini söyleyen yatıştırıcı sesini duyduktan sonra kral arkadaşıyla görüşmeyi kabul etti. Ameni, Seraman'a uzun ve ayrıntılı bir rapor verdi dedi. Büyücü Ofir tutuklandı. Casusluk, kara büyü, kral ailesinin bireylerini öldürmeye azmetmek ve zavallı Lita ile hizmetçi kızı öldürmekten yargılanacak. Ama tek suçlu o değil. Musa da onun kadar tehlikeli. Ofir sorgusunda itiraf etti. Musa Mısır'da yaşayan bütün ilk evlatları öldürmek niyetindeymiş. Seraman'a bu korkunç plana engel olmasaydı kim bilir kaç kurbanın arkasından yanacaktık. En yaşlısından en gencine, en fakirinden en zenginine, en uyanığından en safına bütün Yahudiler şaşkınlıktan dona kalmıştı. Firavun'un Seramana'nın komuta ettiği bir müfrezeyle bizzat buralara geleceğini hiç kimse ummuyordu. Sokaklar hemen tenhalaştı. Herkes hükümdarı yarı açık pancurlarının ardından seyretmeyi uygun gördü. Ramses doğruca Musa'nın evine gitti. Kralın geldiğini duyan Musa elindeki değneğiyle kapının eşiğinde duruyordu. Bir daha görüşmememiz gerekiyordu Majeste. Bu son görüşmemiz olacak Musa. Bundan emin olabilirsin. Bunca ölüm tohumunu nasıl ekebildin? Ben sadece Yahova'ya boyun eğerim. Senin tanrın çok zalim değil mi? Senin inancına saygı duyuyorum dostum. Ama bu inancının atalarımın bana emanet ettikleri bu topraklar üzerinde mutsuzluk kaynağı olmasını reddediyorum. Mısır'ı terk et Musa. Yahudilerinle birlikte burayı derhal terk et. Kendi gerçeğinizi başka yerde yaşamak için gidin. Artık bu göçü isteyen sen değilsin benim. Üzerinde kırmızı siyah renkli yünlü bir palto bulunan Hattuşin sarayından başkentini seyrediyordu. Karısı Putiyapa kocasının koluna şefkatle sarıldı. Ülkemizin tabiatı oldukça sert ama güzelliklerden de yoksun değil. Bir hınç uğruna neden onu feda edelim? İmparator, Urhiteşuk cezalandırılmalı dedi. Yeterince cezalandırılmadı mı? Bu katı yürekli savaşçı şimdi baş düşmanının ülkesinde. Muhafızların koruması altında bir evde yaşıyor. Urhiteşuk'un onuru ölümüne yaralanmadı mı? Bu konuda rıza gösterme hakkına sahip değiliz. Asur maalesef uzun süre inat etmemize izin vermeyecek. Ordusu giderek güçleniyor. Mısır'la sürdürdüğümüz görüşmelerin başarısızlığa uğradığını öğrenecek olursa bize saldırmakta tereddüt etmeyecek. Bu görüşmeler gizli. Haddi imparatoru bu denli saf olabilir mi? Haberciler durmadan Haddi ile Mısır arasında mekik dokuyorlar. Böyle bir durumda sır diye bir şey kalır mı? En kısa zamanda Mısır'la bir saldırmazlık antlaşması yapmazsak Asurlular bizi çok kolay lokma olarak görecek. Ramses oturduğu yerde hiçbir şey yapmadan bu savaşı seyredecek. Hititler kendilerini savunmasını bilirler. Hattuşil iktidara geldiğin günden bu yana ulusun çok değişti. Askerler bile barışa kavuşmaya can atıyor. Hatta senin bile başka amacın var mı? Nefertari seni etkiliyor değil mi? Kız kardeşim Mısır kraliçesi benim inancımı paylaşıyor. Hititlere karşı savaşmaması için Ramses'i ikna etmeyi başardı. Ama biz bu umuda yanıt verecek yeteneği gösterebilecek miyiz? Urhiteşup? Urhiteşup artık geçmişte kaldı. Mısırlı bir kadın evlensin, Firavun'un halkı arasına kök salsın ve bizim geleceğimizden kaybolsun. Benden çok şey istiyorsun. Bu benim imparatoriçelik görevim değil mi? Ramses bunu benim zayıflığıma yoracaktır. Nefertari de ben de senin bu bağışlayıcılığını sandığın gibi yorumlamayacağız. Haddi ile Mısır'ın dış politikasını kadınlar mı yönetecek? Putiyapa neden olmasın diye yanıtladı. Sonu barışa çıktıktan sonra. Büyücü Ofir davası görülürken her şeyi itiraf etti. Hititlerin Mısır'daki casus şebekesinin başı olduğunu, Kaan'ın ömrünü kısaltmak için girişimde bulunduğunu övünerek anlattı. Hele zavallı Lita ile hizmetçisini öldürme biçimini ayrıntılarıyla tarif edince, jüri üyeleri Ofir'in hiç pişmanlık duymadığını, aynı soğukkanlılıkla yeniden öldürmekte hiç tereddüt etmeyeceğini anladılar. Dolan tıçkırarak ağladı. Ofir tarafından aktif bir müttefik olmakla suçlanmasını yalanlamaya kalkmadı ve kardeşi Mısır kralından bağışlanması için yalvarmakla yetindi. Onu olumsuz yönde etkileyerek doğru yoldan çıkmasına neden olan Şenar'ın aleyhinde konuştu. Karar kısa sürede verildi. Vezir hükmü açıkladı. Ölüme mahkum edilen Ofir zehir içerek kendi hayatına son verecekti. Dolant'ın adı kayıtlardan ve bütün resmi belgelerden çıkarılacak, Güney Suriye'ye ölünceye dek sürgüne gönderilecekti. Bu sürgünde bir çiftçinin emrine verilecek olan Dolant, tarlada bir tarım işçisi olarak çalışarak cezasını çekecekti. Şenar'a gelince, o da gıyabında ölüme mahkum edildi ve adı her yerden silinerek hiçlikte yok olup gitmesi sağlandı. Aşağı'nın Mısır'a döndüğü gün, Ebu Simbel'e gitmek üzere hazırlanan Stio ile Lotus, kısa bir süre içinde olsa Aşağı ile birbirlerini kutlayacak zamanı zorlukla bulmuşlardı. Aşağı hemen kral ve kraliçe çifti tarafından kabul edildi. Nefertari çok yorgun olmasına rağmen Puteyfa ile mektuplaşmayı çaksatmamıştı. Nubyeli aslan katil ile altın sarısı köpek gece bekçisi, kraliçenin yanından ayrılmıyor, sanki ona biraz daha güç verdiklerini biliyorlardı. Ramses görevinin zorunluluklarından kendini kurtarabildiği zamanlarda hemen karısının yanına koşuyordu. Ramses sarayın bahçesinde Nefertari ile birlikte dolaşıyor, ona piramitler dönemi bilgelerinin metinlerini okuyordu. İkisi de onları birbirine bağlayan aşkın giderek arttığının bilincine varıyordu. Yaz göğü gibi ateşli, Nil üzerinde güneşin batışı kadar güzel bu aşkı betimleyecek hiçbir sözcük bulunamazdı. Nefertari kendini tümüyle Mısır'a verip bakanların ve önemli görevlerdeki memurların binlerce sorusunu yanıtlayabilmesi için Ramses'i kendisinden ayrılmaya zorluyordu. Güzel iset, Meritamon ve sağlığına kavuşan Kaha sayesinde kraliçenin nekahat dönemi sevinçli ve sağlıklı geçiyordu. Nefertari şimdiden heybetli bir delikanlı olan Merenptah ile kendi yorgunluğunu saklamasını pek iyi bilen Tuya'nın ziyaretlerinden çok hoşlanıyordu. Aşağı Nefertari'nin önünde eğildi. ''Bilgeliğinize ve güzelliğinize hasret kaldım majesti.'' Güzel haberler getirdin mi? Evet, çok güzel haberlerim var. Ramses şüphe dolu bir ifadeyle Hattuşil antlaşma imza etmek istiyor mu diye sordu. Mısır kraliçesiyle imparatoriçe Puteyfa sayesinde Urhiteşup sorunu hemen hemen çözümlendi. Urhiteşup Mısır'da kalacak ve toplumumuza karışacak. Böylece bir antlaşmanın yapılması için artık hiçbir engel kalmadı. Geniş bir gülümseme Nefertari'nin yüzünü aydınlattı. Yoksa savaşların en güzelini kazanacak mıyız? Bizim en önemli desteğimiz İmparatoriçe Puteyfa oldu. Büyük kraliçemizin mektuplarındaki gönül alıcı ifadeler Puteyfa'yı çok duygulandırdı. Hattuşil'in tahta çıktığı günden itibaren Hititler Asur ordusunun oluşturduğu tehlikeden korkmaya başladılar ve düne kadar düşmanlar olan bizim yarın en iyi dostlar olacağımız inandılar. Nefertari, Tanrı'nın lütfu sayılacak bu andan yararlanmak için elimizi çabuk tutalım. Hattuşil'in teklif ettiği saldırmazlık antlaşmasının çevirisini getirdim. Onu dikkatli inceleyelim. Sizin ve Firavun'un olurunu alır almaz haddiye gitmek üzere yola çıkacağım. Kral ve kraliçe çiftiyle aşağı çalışmaya başladılar. Ramses, Hattuşil'in Mısır'ın öne sürdüğü koşulların birçoğunu kabul etmiş olduğunu şaşırarak gördü. Aşağı, kralın güvenini boşa çıkarmayarak inanılmaz bir şeyi gerçekleştirmişti. Tuya da onlardan sonra antlaşmayı dikkatlice okuyunca hemen olurunu verdi. İki atın çektiği ve deneyimli bir arabacının sürdüğü Nubya Genel Valisi'nin arabası, gürültülü ve kalabalık sokaklardan geçerek Pir Ramses Sarayı'na gidiyordu. ''Burada neler oluyor?'' diye sordu. Arabacı, ''Yahudiler göç ediyor.'' dedi. Musa'nın liderliğinde Mısır'ı terk edip vaat edilmiş topraklara gidiyorlar. Firavun böyle bir çılgınlığa neden izin verdi? Ramses toplum düzeninin bozulmaması için onları Mısır'dan kovdu. Başkentte resmi ziyaret için bulunan Nubya Genel Valisi şaşırmıştı. Binlerce erkek, kadın ve çocuk bir yandan sürülerini güdüp, bir yandan da giysi ve erzaklarıyla yüklü arabalarını çekerek Pir Ramses'ten çıkıyorlardı. Bazıları mutluluktan şarkı söylüyordu ama bazılarının da üzgün bir hali vardı. Çok iyi bir yaşam sürdükleri topraklardan uzaklaşmak onları tedirgin ediyordu. Ama Musa'ya karşı çıkma cesaretini gösteremiyorlardı. Ameni tarafından karşılanan Nubya Genel Valisi Ramses'in bürosuna götürüldü. Hükümdar, bu ziyaretinin sebebi nedir diye sordu. Olabildiğince çabuk haber vermeliydim majesti. Sorumluluk alanımdaki topraklarda yaşayan insanları yasa boğan trajik olayların raporunu bizzat vermek için hemen hızlı bir gemiye binip Pir Ramses'e gelme konusunda hiç tereddüt etmedim. Öylesine beklenmedik, öylesine yıkıcı olaylar. Hiç aklıma gelmezdi. Ramses, gevezeliği bırak da ne olduğunu söyle dedi. Nubya Genel Valisi yutkundu. İsyan majeste. Kabileler koalisyonu korkunç bir isyan başlattı. 55. Şenar başarmıştı. Aylar ayları kovalamış, konuşup tartışmalar birbirini izlemişti. Şanar ise Nubya'nın en önemli altın madenini ele geçirmek için kabile reislerini ikna etme konusundaki girişimlerine hiç ara vermemişti. Her birine gümüş plakalar dağıtarak cömertçe ödeme yapacağını dair söz vermesine rağmen, Nubyeli savaşçılar Büyük Ramses'e meydan okuma konusunda kararsız kalmışlardı. Seti'nin hükümdarlığının başlangıcında isyancılara ağır kayıplar verdiren Mısır ordusuna kafa tutmaya kalkmak çılgınlık olmaz mıydı? Şenar birçok kez başarısızlığa uğramasına rağmen bir türlü inadından vazgeçmemişti. Ramses'i yok etmek için eline geçen son şans onu bir tuzağa düşürmekti. Bunu sağlamak için de altın madenini ele geçirmek isteyen ve Firavun'un askerlerine karşı çıkmaktan korkmayan deneyimli savaşçılar gerekliydi. Şenar, sebat etmenin ödülünü almıştı. Önce bir kabile reisi, sonra ikincisi, üçüncüsü derken birçoğu razı oldu. Bundan sonra da isyanın lideri olacak kişiyi seçmek için yeniden uzun bir tartışma süreci başladı. Tartışmalar sonunda kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında iki kabile reisi ve birkaç Giritli paralı asker öldürüldü. Nihayet lider olarak Şener üzerinde anlaşmaya varıldı. Nubyeli olmamasına rağmen Şener, Ramses'i ve ordusunu en iyi tanıyan kişiydi. Altın madeninde çalışanların güvenliğini sağlayan muhafızlar, mızrak ve yaylarıyla saldıran çok sayıdaki Nubyeli savaşçıya fazla dayanamadılar. İsyancılar birkaç saat içinde madeni ele geçirdiler ve birkaç gün sonra da Buhan Kalesi'nden düzeni korumak için gelen birlikleri de püskürttüler. Nubya genel valisinin isyanın büyüklüğü karşısında yapacağı tek şey gidip durumu Ramses'e anlatmaktı. Şener, kardeşinin isyanı bastırmak için bizzat geleceğini biliyordu. İşte o zaman Ramses ölümcül hatasını işlemiş olacaktı. Issız tepeler, granit kayalıklar, çölün ilerlemesini engelleyen ırmak kıyısındaki ince yeşil alan, pelikanların, pembe flamingoların, telli turnaların ve leyleklerin dolaştığı, çifte gövdeli palmiyelerin süslediği topraklar. İşte, güzelliği her an etkili olan Nubya buydu. Ramses, onu ordusuyla birlikte büyük güneye acele gitmek zorunda bırakan büyük endişelere rağmen bu ülkenin büyüsünden kendini kurtaramıyordu. Genel valinin raporuna göre isyan eden Nubyeli kabileler en önemli altın madenini ele geçirmişlerdi. Altın üretiminin kesilmesi felakete varacak sonuçlar doğururdu. Bu değerli maden hem kuyumcular tarafından tapınakları süslemek için kullanılıyor, hem de kral tarafından diplomatik ilişkileri en elverişli düzeyde tutabilmek için küçük prensliklere armağan olarak veriliyordu. Ramses, Nefertari'den uzaklaşmak zorunda kaldığı için üzülmesine rağmen isyancılara çabuk ve güçlü bir biçimde karşılık vermek zorundaydı. Üstelik büyük kraliçenin sezgisiyle de doğruladığı gibi bu isyanın teşvikçisi Şenar'dan başkası değildi. Ağabeyi sanıldığı gibi çölde kaybolmuş değildi, kargaşalığı yaymak için çaba gösteriyordu. Altın madenini ele geçirdikten sonra paralı askerler sürüsünü ayaklandıracak, Mısır kalelerine saldıracak, çılgın bir serüvene atılarak Firavun'un topraklarını ele geçirmeye çalışacaktı. Başarısızlıklarla beslenen kini ve kıskançlığı Şener'i içinden çıkamayacağı bir çılgınlığın içine sokmuştu. Onunla Ramses arasındaki bütün sevgi bağları kopmuştu. Firavun niyetini söylediği zaman annesi Tuya bile karşı çıkmamıştı. Kardeşler arasındaki bu çatışma sonuncu çatışma olacaktı. Ramses'in kral oğulları cesaretlerini göstermek için sabırsızlanıyorlardı. Başlarında kenarları uzun peruk, üzerlerinde bol kollu kırmalı gömlek ve tek bulunan gençler, yolları açan çakal tanrının bayrağını gururla taşıyorlardı. Dev gibi bir fil yollarını kestiğinde en cesur olanları bile neredeyse kaçacaktı. Ama Ramses bu yürüyen dağa doğru ilerledi. Filin onu hortumuyla kaldırıp neşeyle sallanan iki kocaman kulağının arasındaki ensesine oturtmasını bekledi. Ramses'in yararlandığı bu tanrısal korumadan kim kuşku duyabilirdi? Hayran olunacak kadar güzel bir yelesi olan aslan katil filin sağında madene doğru yürüdü. Okçular ve piyadeler Firavun'un ani bir saldırıyla düşman saflarını yarıp çökerteceğine inanıyorlardı. Ama Ramses çadırlı ordugahı ok menzilinden uzak bir yerde kurdurdu. Aşçılar hemen işe koyuldular, silahlar temizlendi, kılıçlar bilendi ve eşeklerle sığırlar beslendi. 20 yaşlarındaki bir kral oğlu bu duruma karşı çıkacak oldu. Neden bekliyoruz majeste? Birkaç Nubyeli isyancı bizim birliklerimize karşı koyamaz. Sen bu ülkeyi ve insanlarını tanımazsın. Nubyeliler korkunç okçudurlar ve işine rastlanamayacak bir hırsla savaşırlar. Şayet biz kendimizi şimdiden galip görecek olursak birçok insanımız boş yere ölür. Savaşın yasası bu değil mi? Benim yasam olabildiğince çok sayıda insanı sağ bırakma düşüncesine dayanır. Ama Nubyeliler teslim olmayacaklar. Tehdit altındayken elbette teslim olmayacaklar. Biz bu vahşilerle pazarlık edecek değiliz herhalde majeste. Onları şaşırtmak gerekir. İnsanı zafere götüren tek şey sadece kol gücü değil akıldır. Nubyelilerin adeti tuzak kurmak, artçı birliklerine saldırmak ve düşmanı arkadan kuşatmaktır. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Çünkü onları şaşırtacağız. Evet, Şenar Ramses'i çok iyi tanıyordu. Kral madene giden yolu kullanarak doğrudan saldıracaktı. Madenin iki tarafında, güneşin altında yanan tepelerde Nubyeli okçular saklanıyordu. Okçular Mısırlı subayları vuracak, Mısır ordusu bozguna uğrayacak ve Şenar umudu kalmayan, yalvaran Ramses'i kendi elleriyle öldürecekti. Hiçbir Mısır askeri bu tuzaktan sağ çıkamayacaktı. O zaman Şenar, Ramses'in cesedini geminin provasına asacak, Teb, Memphis, Pi Ramses ve bütün Mısır'ı ele geçirmeden önce Elefantin'e muzaffer bir komutan gibi girecekti. Halk onun davasını benimseyecek ve böylece Şenar, değerini bilmeyen herkesten öcünü alarak ülkeye hükmedecekti. Kralın ağabeyi bir zamanlar altının temizlenme çalışmalarını denetlemekle görevli ustabaşının kaldığı taş kulübeden çıktı ve altının yıkandığı tepeye çıktı. Tatlı bir meyilden akan su arılaştırma havuzuna dökülürken değerli madeni de toprağından temizliyordu. Toprak parçaları havuzdaki suyun yüzüne çıkıyor, daha ağır ve daha yoğun olan maden dibe çöküyordu. Usanç verici olan bu çalışma büyük sabır gerektiriyordu. Şenar geçmişini düşündü. O da kardeşini yenerek büyüklüğünü kanıtlamak ve onun büyüsünden kurtulabilmek için uzun yılların geçmesini beklememiş miydi? Birden kendini zaferden sarhoş olmuş hissetti. Gözcülerden biri aşırı el kol işaretleri yaptı ve çığlıklar sessizliği bozdu. Kıvırcık saçlarının arasına tüyler takmış olan zenci savaşçılar her yöne kaçıyorlardı. ''Ne oluyor burada? Koşuşturup durmayın!'' Şenar yüksek tepeden indi ve çılgına dönmüş bir halde dönüp duran bir kabile reisini yakaladı. ''Sakin ol, emrediyorum sana. Burada ben ne dersem o olur.'' Savaşçı mızrağının ucuyla civardaki tepeleri ve kayalıkları gösterdi. ''Her tarafta onlar var!'' Şenar alanın ortasına doğru ilerledi. Başını kaldırdı ve onları gördü. Binlerce Mısır askeri madeni çember içine almıştı. En büyük tepenin doruğunda 10 kadar adam bir gölgelik kurup altına bir taht koydular. Başında mavi tacı olan Ramses gelip tahtına oturdu. Aslan ayaklarının dibine uzandı. Hiçbir Nubiyeli hükümdarlığının 20. yılında gücünün doruğuna erişen 42 yaşındaki hükümdardan gözünü ayıramadı. Zenci savaşçılar bütün cesaretlerine rağmen Mısırlılara saldırmanın intihardan başka bir şey olmayacağını anladı. Şenar kendi kurduğu tuzağa düşmüştü. Firavun'un askerleri nöbetçileri etkisiz hale getirmiş ve isyancılara hiçbir kaçış şansı bırakmamıştı. Şenar onları yeneceğiz diye haykırdı. Hepiniz benimle gelin. Nubiyeli kabile reisleri toparlandılar. Evet, savaşmak gerekiyordu. İçlerinden biri haykıran ve mızraklarını tehdit edercesine sallayan 20 kadar adamla birlikte kralın bulunduğu tepenin yamacına tırmanmaya başladı. Bir ok seli onları yere serdi. İçlerinde daha becerikli olan genç bir savaşçı zikzaklar çizerek koştuğu için tahtın önüne kadar ulaşmayı başardı. Katil gerildi ve tırnaklarını saldırganın kafasına geçirdi. Ramses elinde komutanlık asasıyla soğukkanlılığını bozmamıştı. Katil kume şeledi, yelesini salladı ve gelip tekrar efendisinin ayaklarının dibine uzandı. Hemen hemen bütün Nubiyeliler silahlarını bıraktılar ve teslim olduklarını göstermek için yerlere kadar eğildiler. Çılgına dönen Şenar kabile reislerini tekmeledi. ''Kalkın ve dövüşün. Ramses yenilmez değildir.'' Kimsenin kendisine itaat etmediğini gören Şenar, en yaşlı kabile reisinin bağrına kılıcını sapladı. Adamın çırpınışları korkunçtu ama kısa sürdü. Bunu gören Nubiyeliler şaşkına dönmüşlerdi. Ayağa kalktılar ve Ramses'in ağabeyine kin dolu bakışlarla baktılar. İçlerinden biri ''Sen bizi ihanet ettin.'' dedi. ''Bizi ihanet ettin ve yalan söyledin. Hiç kimse Ramses'i yenemez. Sen bizi felakete sürükledin.'' ''Dövüşün alçaklar.'' Hep bir ağızdan sen bize yalan söyledin diye tekrarladılar. Arkamdan gelin Ramses'i öldürelim. Gözlerinde çılgın bir ifadeyle kılıcını havaya kaldıran Şenar, su deposu ile altın yıkama yerine bakan tepenin üzerine çıktı. Ben Mısır'ın ve Nubya'nın tek efendisiyim. Ben... 10 kabile reisinin birlikte fırlattıkları oklar aynı anda Şenar'ın kafasına ve göğsüne saplandı. Şenar eğik yamacın üzerine sırtüstü düştü ve cansız bedeni sessizce akan suyun ayıkladığı çamura bulanarak arındırma havuzuna doğru yavaşça kaydı. 56. Yahudilerin göçleri sırasında hiçbir olay çıkmadı. Birçok Mısırlı akıl almaz bir serüvene sürüklenen Yahudi dostlarını ve yakınlarını kaybettikleri için üzülüyordu. Öte yandan Yahudiler de içinde binlerce tehlikeyi barındıran ve dayanılması güç bir çölü aşmanın korkusu içindeydi. Kim bilir kaç düşmanla karşılaşacaklar, kaç ulus ve kabile Yahova'ya tapanları engellemeye çalışacaktı. Seramana çılgına dönmüştü. Ramses Nubya'yı hareket etmeden önce Ameni ile Seramana'ya başkentte düzenin bozulmaması için gerekli önlemleri almalarını tembihlemişti. Yahudilerin neden olacakları en ufak bir kargaşalık güvenlik güçlerince derhal sert bir şekilde bastırılacaktı. Göç sükunet içinde yapıldığından Seramana Musa ile Aaron'u sorguya çekmek için hiçbir neden bulamadı. Sardunyalı Yahudilerin liderine hoşgörülü davranmakla Firavun'un hata ettiğine hala inanıyordu. Çok eskilere dayanan bir dostluk bile bu hoşgörüyü haklı gösteremezdi. Seramana'nın gözünde Musa, Mısır'dan uzakta da olsa zarar verebilecek bir kişiydi. Seramana bir önlem olarak 10 kadar paralı askeri Yahudileri izlemelerini ve düzenli aralıklarla rapor vermelerini emretti. Herkesi şaşırtan bir durum ortaya çıktı. Peygamber kenarında kuyular bulunan ve Mısır ordusu tarafından kullanılan Sile yolundan gitmemiş, Saz denizine giden meşakkatli yolu seçmişti. Böylece Musa bütün geriye dönüş ihtimallerinin önünü kesmiş oluyordu. Ameni, Seramana diye seslendi. Her yerde seni arıyorum. Ömür boyu kuzey yolunu mu seyredeceksin? Şu Musa denen adam o kadar kötülük yaptıktan sonra elini kolunu sallayarak gitti. Haksızlığa dayanamıyorum. Ofir ölmeden önce sanki bir akrep gibi kendini tümden yok etmek istercesine çok ilginç bir açıklamada bulundu. Amos ile Baduş adında iki bedevi kabile reisi Mısır'ı Yahudilerle birlikte terk etmiş. Bu iki adam göç sırasında çarpışmaları gerekebileceklerini düşünerek Yahova'ya inananlara silah sağlamışlar. Saruman'a sağ yumruğunu sol avucuna vurdu. Bu iki eşkıya ciddi bir suç işlemişler ve şimdi görevim gereği onları ve suç ortakları olan Musa'yı tutuklamalıyım. Böyle düşünmekte yerden göğe haklısın. 50 kadar savaş arabasıyla hemen yola çıkacağım ve bu güruhu hapse tıkmak için getireceğim. Ramses Nefertari'yi kollarının arasına aldı. Çok hafif makyaj yapmış olan ve bir tanrıça gibi güzel kokan bu aşk simgesi kadın her zamankinden daha güzeldi. Kral, Şenar öldü diye açıkladı. Nubyelilerin isyanı da sona erdi. Nubya sonunda barışa razı olacak mı? Kabile reisleri vatan ihanet suçuyla öldürüldü. Kabile reislerinin zulmettiği köylüler onların ölümleri nedeniyle eğlenceler düzenlediler. Çalınan altınlar bana verildi. Ben de onların bir kısmını Ebu Simbel'e ve geri kalanını Karna'a teslim ettim. Ebu Simbel'deki çalışmalar ilerliyor mu? Sitoğu şantiyeyi sıkı bir şekilde hareketlendiriyor. Kraliçe önemli haberi uzun süre saklamadı. Saruman'a ile bir savaş arabası müfrezesi Musa'nın peşine düştü. Sebep neymiş? Göç edenlerin arasında Hititlerin hesabına çalışan iki bedevi casus da varmış. Saruman'a bu iki adamı ve Musa'yı tutuklayacak. Amini yasal olması nedeniyle Saruman'ın bu girişimine karşı çıkmadı. Ramses Musa'yı ulusunun başında elindeki değneğiyle ilerlerken, tereddüt edenleri yollarına devam etmeleri için ikna ederken ve Yahova'ya geceleri bir ateş sütunu, gündüzleri ise bir bulut sütunu olarak görünmesi için yalvarırken düşündü. Hiçbir engel onu geri döndüremezdi. Hiçbir düşman onu korkutamazdı. Nefertari, bu Tiepa'dan uzun bir mektup aldım dedi. İşin sonuna geldiğimiz inanıyor. Bu haber çok güzel. Aklı başka yerde olan Ramses bu sözleri hiç inanmadan söylemişti. Musa'nın öldürülmesinden korkuyorsun değil mi? Onu bir daha hiç görmemeyi arzu ediyorum. Barış antlaşmasına gelince nazik bir nokta çözümlenmeden duruyor. Yine Urfiteşup mu? Hayır. Bir antlaşmadaki bazı ifadelerde sorun var. Hattuşil savaş havasından tek kendisi sorumluymuş gibi görünmeyi kabul etmek istemiyor. Firavun'un iradesine boyun eğmek zorunda kalmış biri gibi görünmekten yakınıyor. Gerçek bu değil mi? Antlaşma metni kamuya açıklanacak. Gelecek kuşaklar onu okuyacaklar. Hattuşil gülünç duruma düşmeyi reddediyor. Hititler ya boyun eğer ya da bu antlaşma olmaz. Birkaç aşırı kelime nedeniyle barışı reddedeceğiz. Tek bir kelime bile önem taşır. Ben yine de iki ülkenin efendisine bu metni yeniden ele almasını teklif edebilir miyim? Sanırım Hattuşil'in isteklerini göz önünde bulundurmamı istiyorsun. Savaşı, insanları öldürmeyi ve felaketi reddeden iki ulusun geleceğini göz önünde bulundur. Ramses Nefertari'yi alnından öptü. Büyük kraliçemin diplomatik konuşma gücünden kurtulabilme şansın var mı? Nefertari başını kocasının omzuna dayadı. Hiç şansın yok diye karşılık verdi. Musa aşırı derecede öfkeliydi. Aaron şimdiden göçten bıkan, istedikleri kadar yiyecek buldukları, konforlu evlerde yaşadıkları Mısır'a dönmek isteyen bazı dik kafalıları, elindeki değnekle dövmek zorunda kalmıştı. Yahudilerin büyük çoğunluğu çölden nefret ediyor, açık havada ya da çadır içinde uyumaya alışamıyordu. Çokları peygamberin onları içine attığı bu ağır koşullara karşı çıkmaya başlamıştı bile. O zaman Musa'nın gür sesi yükseldi. Uyuşuklarla alçakların Yahova'ya itaat etmelerini ve engellerle zorluklar ne olursa olsun vaat edilmiş topraklara doğru yollarına devam etmelerini buyurdu. Ve uzun yürüyüş silenin ötesine su ve rutubetin yoğun olduğu bölgeye doğru yeniden başladı. Yahudiler bazen çamura batıyor, arabalar yuvarlanıyor, sülükler insanlara ve hayvanlara yapışıyordu.